أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, bu sene ilk defa kamp talebelerine yaptığımız programı canlı yayında yayınlıyoruz. Diğer şehirlerdeki kardeşleriniz de izlesinler diye. Şükürler olsun Allah'a. Bugünleri de gördük. Nimetlere şükretmek lazım. Her nimetin farkında olmak lazım. Kur'an-ı Kerim buyuruyor: İn şekertum le ezidennekum. Şükrederseniz arttırırım. Şükredelim ki Allah daha da arttırsın. Nimetlerin farkında olmamak nankörlüktür. Nimetlerin farkına varmak gerek. Madem ki böyle ortaokuldan üniversite hazırlığa kadar gençlerle karşı karşıyayız, o halde bu dünyada insanın vazifesi nedir? Biraz bunun üzerinde durmak istiyorum ben. Allah Azze ve Celle insanı en üstün varlık olarak yarattı ve İnsanı kendi halifesi olarak tayin etti. Bu amaçla yarattı. Allah'ın halifesi olacak, Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirecek. Farzların yapıldığı, farzların yerleştirildiği, haramların engellendiği bir dünya. İnsanın insan olduğu, hayvanlaşmadığı, nefsine değil Allah'a itaat ettiği bir dünya. İnsan Allah'a itaat etmeyecek olursa ya nefsine itaat eder, ya şeytana itaat eder, ya da insanlara itaat eder. Halbuki bunların hiçbirisi Allah kadar değerli değildir, hak sahibi değildir, Allah kadar ilim sahibi değildir. İnsan eğer bir şeye itaat edecekse Allah'a itaat etmeli. Çünkü o hem yaratıcımızdır, hem rızık verenimizdir, hem en iyi bilendir. Madem bir şeye itaat edeceğiz, bu Allah olmalı. Şeytana itaat edecek değiliz. Etmemeliyiz. Ne şeytana, ne insanlara, ne de kendi nefsimize. Bunlar insanı aşağılık bir varlık durumuna getirmektedir. Hayvanın yapmadığını yapacak bir varlık durumuna getiriyor. İnsana itaat da öyle, şeytana itaat da öyle, nefse itaat da öyle. Bugün dünyada Allah'a itaat etmeyip nefse ve şeytana ve insanlara, ideolojilere itaat eden toplumlar ne hale geldiler? Her türlü uyuşturucu, hırsızlık, haksızlık, namussuzluk, anarşi, terör, haksız savaşlar, sömürüler, insanların birbirini kanını emmesi her tarafta yaygınlaştı. Çünkü insan Allah'a itaat etmedi, insana itaat etti. İnsanlar da bilmiyorlar doğruları. İnsanlar insanları tanımıyorlar. İnsanın nefsi var. Nefsi tanımak mümkün değil. Ruh var insanda. Hadi diyelim ki insanın gözünü, kulağını, elini, ayağını tanıyor. Bunları inceleyebiliyor. Mikroskobun altına koyuyor, inceliyor. Bunlarla ilgili çalışma yapıyor. Madde üzerinde bir miktar bilgi sahibi olabiliyor. Ama insan ruhu üzerinde, insan nefsi üzerinde bilgi sahibi olamıyor. tanıyamıyor. İnsan çok karışık bir varlık. Kainat da çok karışık, insan da çok karışık. Hem kainat hakkında hem insan hakkında yaratıcıdan bir bilgi lazım. İnsanın kendisi bunu çözemiyor. Onun için insan, insana uygun bir hayat tarzı ortaya koyamıyor. İnsan nasıl terbiye edeceğini bilemiyor. Nefsin terbiye yollarını bilemiyor. Allah Azze ve Celle ondan dolayı insana yol göstermeyi kendi üzerine almıştır. Yol gösterme işi Allah'a aittir. İnne aleyna lel huda buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Hidayet yolunu göstermek bizim vazifemizdir. Doğru yolu göstermek bizim vazifemizdir. Sizin vazifeniz değil. Haddinizi bilin. İnsanlara yol göstermeye kalkışmayın. Allah zaten yol göstermiştir. Şu uçsuz bucaksız kainatta Allah insanı başıboş bırakmış değildir. Eğer şu uçsuz bucaksız çölde eğer Allah bizi yalnız bıraksaydı, bir kılavuz göndermeseydi ne yapardık? Ne yapacağımızı nereden bilirdik? Düşünün ki mesela bir insan çölde susuz, çölün ortasında, perişan, güneşin altında, perişan bir vaziyetteyken birisi geliyor diyor ki gel benim arkama düş, seni en yakın köye götüreyim, orada su da var, yemek de var. Yok diyor. Halbuki çölün ortasında. Onun yol göstermesini kabul etmiyor. O diyor ki gel arkama düş, seni en yakın köye götüreyim. Su da var, yemek de var. Yoksa burada perişan olacaksın. O diyor ki hayır ben özgürüm. İster sana uyarım, isterse uymam. Senin dediğin gibi yapmak zorunda değilim. Bu şekilde çölün ortasında rezil bir şekilde ölüyor. Aynen bu insanların yaptığı buna benzer. Allah Azze ve Celle bu uçsuz bucaksız çölde bizi başıboş bırakmamış, bir kılavuz göndermiş, bir yol gösteren göndermiş, bir peygamber göndermiş, bir kitap göndermiş. Fakat insanlar ona uymak istemiyor. Neden? Özgür olmak istiyor. Halbuki insan özgür değildir. İnsan Allah'ın kuludur. Kul olarak yaşamak zorundadır. Kul nasıl olur da özgür olur? Özgür olan sadece Allah'tır. İnsanlar özgür değildir. Eğer illa da özgür olmak istiyorsa insan, şeytana karşı özgür olmalı, insanlara karşı özgür olmalı, nefsine karşı özgür olmalı. İnsan Allah'a karşı özgür olamaz. Özgürlüğe meraklı olanlar, şeytanlarına karşı özgürlüklerini kazansınlar. Şeytanın dediğini yapmasınlar. Nefislerinin dediğini yapmasınlar. Arzularına teslim olmasınlar. Doğrulara teslim olsunlar. Akıllarının dediğini yapsınlar. Nefislerin dediğini yapmasınlar. Özgürlükse insan nefsine karşı özgür olmalı. Allah'a karşı özgür olunmaz. Şeytana karşı özgür olmalı. Allah'a karşı özgürlük olmaz. İnsanlara karşı özgür olmalı. Allah'a karşı özgürlük iddiası haddini aşmaktır. Çünkü seni yaratan Allah'tır. Sana rızkını veren de O'dur. Elin ayağını yaratan da O'dur. Ve sen ben özgürüm diyeceksin. Böyle bir şey söyleyemezsin. Allah'ın dünyasında yaşıyorsun. O zaman Allah'ın dünyasından çık git. Allah'ın olmayan başka bir yer bul kendine. Madem özgürsün, Allah'a ait olmayan başka bir dünya bul kendine, git oraya. Ya da bir dünya yarat. Madem özgürsün, Allah'a itaat etmeyeceksin. O zaman Allah'ın verdiği yiyecekleri yeme, içme. Madem ki öyle, o zaman Allah'ın nimetleriyle beslenme. Madem özgürsün, Allah'ın verdiği vücudu, eli, ayağı, gözü, kulağı kullanma. Madem özgürsün, Allah'ın verdiği havayı teneffüs etme. Allah'ın dünyasında oturuyorsun, başka dünya yok. Allah'ın verdiği nimetlerle besleniyorsun, başka nimet yok. Seni yaratan da O. Ondan sonra ben özgürüm. Olmaz böyle şey. Okulda mesela özgür müsün? Belli kurallar var. Derse girmen lazım. Ders çalışman lazım. Ondan sonra bazı yasaklar var. Mesela okulun camını, kapısını kırmaman lazım. Yani talebe dediğin budur. Özgür olan talebe olamaz. Ben özgürüm diyen talebe olamaz. Bu dünyada bir okul. Biz de bu okulun talebeleriyiz. Bu okulda biz özgür olamayız. Bu okulun bir müdürü var. Bu okulun bir sahibi var. İstediğimizi dağıtamayız, kırıp dökemeyiz. Bazı kurallara uymak zorundayız. Ama insan okulda bazı kurallara uyuyor, iş yerinde bazı kurallara uyuyor, askerde bazı kurallara uyuyor ama dünya hayatında uymak istemiyor, Allah'a itaat etmek istemiyor. Ve Allah Azze ve Celle insana bir takım sorumluluklar yüklüyor. İnsan sorumluluk almak istemiyor. Hiçbir sorumluluğunun olmasını istemiyor. Özgür olmak istiyor. Mekke'nin müşrikleri, putperestleri ile Peygamberimiz arasındaki mücadele, kavganın sebebi nedir? Mekke'nin müşrikleri Allah'ı inkar ediyor. Peygamberler de, Peygamberimiz de, eski peygamberler de Allah'ın varlığını mı söylüyor? Acaba kavga bundan mıdır? Hayır, kavga bundan değil. Onlar Allah'ı kabul ediyor ve Peygamberimiz de zaten Allah'ın varlığını söylemeye gerek bile görmüyor. Allah'tan başka ilahın olmadığını söylüyor. Allah'ın varlığı konusunda bir tereddüt yok. Müşrikler de putperestler de zaten vallahi billahi diye konuşuyorlar. Yemin ediyorlar. Allah'ı inkar etmiyorlar. Allah adına yemin ederek konuşuyorlar. Kabe'ye de Beytullah diyorlar. Allah'ın evi diyorlar yani. Yani onlar Allah'ı kabul ediyor. Sorun ne o halde? Allah'ı kabul ediyor ama mesela putları da kabul ediyor. Neden putları ilahlaştırıyor, tanrılaştırıyor? Neden? Çünkü kendisine, o putlar kendisine karışmamaktadır. O putlar kendisine bir takım sorumluluklar yüklememektedir. O putlar kendisine bir takım şeyleri farz kılmıyor, bir takım şeyleri de haram kılmıyor. Nasılsa put cansız ve emir vermiyor. İnsanlar da kendilerine emir vermeyen, karışmayan, serbest bırakan ilahlar istiyor. Öncekiler mesela İbrahim Aleyhisselam zamanındakiler yıldızlara tapıyor. Neden yıldıza tapıyor? Bunlar da neden putlara tapıyor? Bir kısmı da mesela atalarımızın izindeyiz diyorlardı. Neden atalarının izinden gidiyor? Neden Allah'ın dediğine uymak istemiyor, peygambere itaat etmiyor da neden gökteki yıldıza tapıyor? Neden mezardakine tapıyor? Neden kendi eliyle yapmış olduğu puta tapıyor? Çünkü ne gökteki yıldız ona emrediyor, ne mezardaki ölü atası ona emrediyor, ne de o put ona emrediyor. İnsanlar aslında kendilerine karışmayan ilahlar istiyorlar. Sorumluluk yüklemeyen, bir takım şeyleri farz kılmayan, bir takım şeyleri de haram kılmayan, yani emirler göndermeyen ilahlar istiyorlar. Yıldızı tanrılaştırıyor. Nasılsa yıldız ona peygamber göndermiyor, kitap da göndermiyor. Kendi eliyle yaptığı helvadan veya ağaçtan veya taştan yapmış olduğu putu tanrılaştırıyor, ona ibadet ediyorum diyor. Halbuki bildiği gibi yaşıyor aslında. Yıldıza tapıyorum diyor ama aslında bildiği gibi yaşıyor. Yıldızın dediği gibi yaşamıyor. Zaten yıldız konuşmuyor. Yıldız ona peygamber de göndermiyor. İnsanlar hep böyle davrandılar. Kendilerine peygamber göndermeyen ve göndermeyecek ve konuşmayacak, emirler vermeyecek olan varlıkları tanrılaştırdılar. Böylece özgürleştiler. Kendilerince, akıllarınca bunlar bu şekilde özgürlüğü elde ettiler. Nasılsa yıldız onlara karışmayacak. Yıldıza tapıyoruz diyor. Yıldızdan yardım istiyorum diyor. Çok iyi biliyor ki yıldız ona kanunlar göndermeyecek, peygamber göndermeyecek, kitap göndermeyecek. Dolayısıyla bildiği gibi yaşayabilecek. Atalarımın izinden gidiyorum diyor. Çok iyi biliyor ki ataları mezarda ölmüş, onlara peygamber göndermez, kanun göndermez. O yüzden atasının peşinden gidiyor. Kendisine sorumluluk yüklemeyen, kanunlar göndermeyen atalarının peşinden gidiyor. Hem yalan da söylüyor, aslında ataları çoktur. Onların içinden istediği atasını seçiyor. Kendine uygun olanını seçiyor. Atası çok. Mesela Mekke müşriklerinin atası Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Atalarımızın izinden gidiyoruz diyorlardı. Atansa işte Hazreti İbrahim. Haydi onun izinden git. Hayır, o putperest atalarını tercih ediyor. Hazreti İbrahim'in izinden gitmek istemiyor. Putperest atalarının izinden gitmek istiyor. Atansa işte Hazreti İbrahim senin atan. Hazreti Adem ataların atası. Haydi onun izinden git. Madem atanın izinden gidiyorsun. Oha diyor ki hayır, ben Kusay bin Kilab'ın izinden gidiyorum. Müşrik atalarının, putperest atalarının. Neden yani onun izinden gidiyorsun da diğerinin izinden gitmiyorsun? Demek ki insanlar kendilerine bir sorumluluk yüklenmesini istemiyorlar. Halbuki insan sorumlu bir varlıktır. Kendisine hiç karışmayacak olan, kendi bildiği gibi yaşıyor aslında. Atasının dediği gibi yaşamıyor aslında. Bildiği gibi yaşıyor. Ondan sonra da diyor ki ben atamın izinden gidiyorum. Yalan da söylüyorlar yani. Öyle atalarını ilahlaştırıyorlar ki, öyle atalarını ilahlaştırıyorlar ki kendi hayatlarına uygun, istedikleri gibi, kafalarına uygun olan atalarını seçiyorlar. Sonra onun izinden gidiyoruz diyorlar. Kendileri gibi içki içen atalarını seçiyorlar. Kendileri gibi namazsız atalarını seçiyorlar. Kendi kafalarına uygun bir atayı seçiyorlar. Onun izindeyiz diyorlar. Atansa mesela, alın size ata. Fatih Sultan Muhammed. Ataysa haydi buyurun izinden gidin, işte atalarınızın en önde gelenlerinden, en üstünlerinden. Ataysa haydi buyurun Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Beyazıt. Ata çok. Neden onların izinden gitmiyorsun? Kürtsen haydi sana ata Selahaddin Eyyubi. Yani insanlar aslında sorumluluk istemiyorlar. Öyle atalarının peşinden gidiyorlar ki kendi kafalarına uygun atalarını seçiyorlar. Asıl mesele insan bir şeyler yapmak istemiyor. Halbuki bu dünyaya sorumlu olarak geldik. Allah'ın halifesi olarak yaratıldık. Allah'ın kulları çoktu. Çeşit çeşit varlıklar yaratmıştı. Bir de insanı yarattı. Mesela bir kısım varlıklar, melekler gibi mesela, akılları var, nefisleri yok. Akılları var ama nefisleri yok. Yani onlar mesela uyumazlar, öfkelenmezler, acıkmazlar, hastalanmazlar. Bizim gibi değiller. Bizim mesela canımız bir şey ister, onların canı bir şey istemez. Akılları var ama nefisleri yok. Tam tersi, hayvanlar gibi mesela aklı yok, nefsi olan varlıklar da var. Hayvanın aklı yok ama nefsi var. Canı bir şeyler ister. O da uyur, o da acıkır. Aklı olmayan ama nefsi olan varlıklar. Tabii hayvanın aklı yok derken bizim gibi aklı yok. Yoksa hayvanların aklı var. Bizim aklımız gibi geliştiremiyor onların aklı. Bizim aklımız uçak yapıyor. Bizim aklımız bilgisayar yapıyor. Bizim aklımız telefon yapıyor. Onların aklı bir yere kadar. Tamamen akılsız değil aslında. Mesela Neml suresinde karınca demek Neml. Karıncaların reisi Süleyman Aleyhisselam ordusuyla gelirken karıncaların reisi karıncalara emrediyor. Diyor ki yuvalarınıza girin, Süleyman ordusuyla beraber geliyor, sizi ezer geçerler. Tedbir alıyor. Gelenin bir kim olduğunu biliyor. Tedbir almayı da biliyor. Emrediyor. Demek ki kendi aralarında bir liderleri var. Onlara emir veriyor. Tedbir alıyor. Bu akıllı bir varlığın yapabileceği bir şey. Demek ki karıncalarda bile bir akıl var. Ama onlar bizim gibi icatlar yapamıyorlar. Mesela yine aynı surede hudhud kuşu, Türkiye'de kızlar çavuşu derler, güzel böyle bir kuştur. Serçeden biraz daha büyük. Daha çok güzel kanatları, rengarenk. Hudhud kuşunu soruyor Süleyman Aleyhisselam. Diyor, nerede bu hudhud? Biraz sonra geliyor kuş. Neredeydin diyor. Diyor ki ben geziyordum. Bir millete rastladım. Bu cahiller diyor, Allah'ı bırakmışlar, güneşe tapıyorlar. Bunlar diyor ne kadar cahildirler. Demek ki kuş anlıyor, neye taptıklarını da anlayabiliyor, gelip konuşabiliyor, haber getiriyor ve onların yolunun yanlış olduğunu da anlıyor. Demek ki belli bir aklı var. Ama dediğim gibi bizim aklımız gibi değil. Allah'ın bir de aklı da olmayan, nefsi de olmayan kulları vardı. Bunların aklı da yok, nefsi de yok. Mesela dağlar, taşlar, cansız varlıklar. Üçüncü kısım varlıklar da bunlardı. Allah dördüncü kısım varlığı yaratmak istedi. Hem aklı var hem nefsi var. İnsan. Hem aklı var hem nefsi var. Aklını kullanacak, nefsine uymayacak. Aklın dediğini yapacak, nefsin dediğini yapmayacak. Böyle varlıklar yaratmak istedi. Ve Allah Azze ve Celle halife olarak bunu seçti. Allah'ı bu varlık temsil edecek insan. Halife ne demek? Vekil demek. Allah'ın vekili olacak. kendi bildiği gibi yaşamayacak. Allah'ın dediği gibi yaşayacak. Kendi kafasına göre kanunlar koymayacak. Allah'ın dediği gibi bir dünya meydana getirecek. Allah'ın temsil edecek. Allah'ın halifesi olacak. Allah'ın vekili olacak. Şimdi Allah'ın vekili olacağı için insan ona bir takım sorumluluklar yüklemesi gerekiyordu. Yoksa insan medeni bir varlık olamaz. Bazı şeyler farz olması lazım. Bazı şeylerin de haram olması lazım ki insan olabilelim. Yoksa insan olamayız. Mesela okuldaki talebeye bir takım şeyler emredilir. Ders çalış denir mesela. Derse gireceksin denilir mesela. Ondan sonra camları da kırmayacaksın denir. O da yasaktır denir mesela. Başka türlü talebe olunmaz. Aynen onun gibi insanın da insan olabilmesi, medeni olabilmesi için bazı şeyleri yapması şart, bazı şeylerden de kaçınması şart. Yani bazı şeyler farz olmalı, bazı şeyler de haram olmalı. Ama insan sorumluluktan kaçar. İş yapmak istemez. Tembellik hoşuna gider. İşte böyle yaşayanlar, sorumlulukların yerine getirmeden yaşamış olanlar sonunda cehenneme gitmektedirler. Ve Kur'an-ı Kerim biz onları anlatırken buyuruyor. Cennetlikler cehennemliklerin halini merak ediyorlar. Diyorlar ki bu cehennemlikler acaba niye cehenneme girdi? Ne yaptılar da cehenneme girdiler? Merak ediyorlar. Ve Allah-u Teala onların konuşmasını bize Kur'an-ı Kerim'de anlatır. Cennet çok büyük. Cehennem de çok büyük. Cennet ne kadar? Arduha semavatu vel ard. Gökler ve yer kadar genişliği. Gökler, hangi gökler? Tam da bilemiyoruz. Şu gördüğümüz gök mü? Yoksa bütün gökler, bütün uzay mı? Her neyse, bu kadar büyük bir cennet, tabi cehennem de öyle büyük. Ve cennetlikler cehennemdekileri görüyorlar. Bu kadar büyük, mesela diyelim ki cennet dünya mesela, cehennem de Jüpiter mesela. Başka bir gezegen. Buradan orayı nasıl görüyorlar? Canlı yayında konuşuyorlar adeta. Allah gösteriyor, görecek bir göz veriyor. Cennetlikleri, cehennemlikleri görüyorlar. Adeta canlı yayında seyrediyorlar, onların cehennemdeki halini görüyorlar ve diyorlar ki مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Sizi bu cehenneme, Sakar'a sokan nedir? Ne yaptınız da cehennemlik oldunuz siz? قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ İlk cevapları budur. Dediler ki namaz kılanlardan olmadık. Namaz kılanlardan olmadık. Bu iki manaya gelebilir. Namaz kılmadık manasına da gelebilir. Namaz, belki de namaz kılmışlar ama namaz kılanlara dahil olmamışlar. Belki de tek başlarına namaz kılmışlar. Ama namaz kılan Müslümanlara katılmamışlar. Böyle bir topluluğun içine katılmamışlar, yalnız kalmışlar. Namaz kılanlardan olmadık. Onların arasında bulunmadık. Yalnız kaldık. Demek ki namaz kılmamak ya da namaz kılanlara dahil olmamak ilk cevaplarıdır. En önce bunu söylüyorlar. Çünkü bunun sonunda gerisi geliyor. Namazla başlıyor bu iş. Namazla ve namaz kılanlarla birlikte olmakla başlıyor. Bunu yapmayınca gerisi de geliyor. Çorap söküğü gibi günah günahı doğuruyor. ve gerisi gelmeye başlıyor. Namazın önemini Peygamberimiz anlatırken buyurmuş ki salatu imadüddin. Namaz dinin direği. Nasıl ki mesela çadır, bir çadır düşünün mesela, ortasına bir direk olur. O direk olmasa çadır çöker. Aynen öyle. Namaz diyor böyledir. O olmazsa dininiz çöker yani. Namaz dinin direği, onu ayakta tutuyor. Kur'an-ı Kerim namaz hakkında inne salate tenhe anil fahşai vel munkar buyurur. Namaz, muhakkak ki namaz kötülüklerden de alıkoyar, hayasızlıklardan da alıkoyar. O yüzden bunlar da ilk olarak onu söylüyorlar. Diyorlar ki biz namaz kılanlardan olmadık, cemaate de dahil olmadık. Yalnız kaldık. Yalnız kalınca şeytan yaklaştı bize. Yalnız kalana şeytan yaklaşır. Cemaatin içinde yaşayın, cemaatin içinde ölün. Yalnız kalana şeytan yaklaşır. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor. Nasıl ki sürüden ayrılan koyunu kurt kaparsa, cemaatten ayrılanı da şeytan kapar. Sakın cemaatten ayrılmayın buyuruyor. Bir başka hadiste, her kim cennetin ortasına girmek istiyorsa, cennetin en yüksek makamlarına girmek istiyorsa, sakın cemaatten ayrılmasın. Çünkü şeytan iki kişiden uzaktır, bir kişiye yakındır. Tek kalırsanız şeytan size yaklaşır diyor. Yalnız kalırsanız şeytan size yaklaşır. Eğer cennetin yüksek makamlarını istiyorsanız sakın cemaatten ayrılmayın. Sadece yaz programında değil, ömrünüz boyunca. Çünkü yalnız kaldığınızda şeytanın oyuncağı olursunuz. Mesela şimdi burada bir aradayız. Buraya şeytan yaklaşamıyor. Aklınıza mesela kötü bir şey gelmiyor şu anda. Ama yalnız kalın da görün bakın. Yalnız kaldığınız zaman şeytan hemen size yaklaşacaktır. Peygamberimizin dediğine kadar da doğrudur. Sakın cemaatten ayrılmayın. Çünkü şeytan iki kişiden uzaktır, bir kişiye yakındır. Yani tek kaldığınız müddetçe şeytan size galip gelir. Beraber olduğumuz zaman şeytan yaklaşamaz, biz şeytana galip geliriz Allah'ın izniyle. İşte bu cehennemlikler diyorlar ki biz namaz kılanlardan olmadık. Dolayısıyla yalnız kaldık. Başkalarıyla beraber olmuşlar. Kimlerle beraber olmuşlar? Şimdi söyleyeceğiz. Birinci günah olarak bunu söylüyorlar. Bu nedir? Namaz bir misaldir aslında. Ve Allah'a karşı görevlerimize bir misaldir. Buna, oruç da buna dahil, hac da buna dahil. Allah'a karşı vazifelerimize bir misal sadece. Demek ki bunlar Allah'a karşı görevlerini yerine getirmemişler. Sorumluluklarını yerine getirmemişler. Birinci günah, Allah'a karşı sorumluluklarını yapmamak. İkinci olarak da diyorlar ki, وَلَمْ نَكُنُتْ عِمُ الْمِسْك۪ينَ Fakir fukaraya yemek yedirmezdik. Yani insanlara karşı da görevlerini yapmamışlar. Yani ne Allah'a karşı görevini yapmış, ne de insanlara karşı. Zaten insanların görevi iki tanedir. Birisi Allah'a karşı görevlerimiz, bir de insanlara ya da varlıklara karşı diyelim. Hayvanlar da buna dahildir. Kendimiz de buna dahiliz. Kendime ve diğer insanlara. Hayvanlara, yani yaratılmış olanlara, bir yaratana karşı vazifemiz, bir de yaratılmış olanlara karşı vazifemiz. Zaten görevimiz iki tanedir. Şimdi bunlar ikisini de yapmamışlar. Diyorlar ki namaz kılanlardan olmadık. onlara dahil de olmadık. Allah'a karşı görevimizi yapmadık. İnsanlara karşı da yapmadık. Zaten görev iki taneydi. İkisini de yapmamış. Bu insan peki nasıl yaşamış? Boş yaşamış. İki görev vardı, ikisini de yapmadı. Nasıl yaşamıştır bu insan? Boş yaşamıştır. O yüzden üçüncü günah olarak onu söylüyorlar. Diyorlar ki وَكُنَّ نَخُودُ مَا الْخَائِضِينَ Biz boş yaşayanlarla beraber boş yaşıyorduk. Batıla dalmış, boş işlerle uğraşan insanlarla beraberdik. Kimle beraber olmalıydılar, kimle beraber olmuşlar? Namaz kılanlarla beraber olmalıydılar, boş işlerle uğraşanlarla beraber olmuşlar. Ömürleri top peşinde, müzik peşinde, bilmem ne peşinde böyle hayatları geçmiş gitmiş. İnsan ara sıra spor yapar. O kadar. İnsan bu dünyaya top peşinde koşmaya gelmedi. Sen bu kadar basit bir varlık mısın ki bütün ömrünü buna harcayacaksın? Bu kendi insanın kendisini küçültmesidir. Sen bu kadar basit misin ki Allah seni yeryüzünde kendi halifesi olarak yarattı. Sen Allah'ın yardımcısı, Allah'ın temsilcisi, Allah'ın vekilisin. Allah sana ilim verdi. Allah seni halifesi olarak seçti. Allah sana melekleri secde ettirdi. Allah sana ruhundan üfledi. Allah seni şerefli olarak yarattı. Sen bir topun peşinde ömrünü tüketecek kadar basit bir varlık mısın ki? Sen çok daha büyük bir varlıksın. Çok daha şerefli, üstünsün. Sorumlulukların var. Bunlar boş yaşamışlar. Kimi spor, kimi müzik, kimi mal mülk, kimi makam peşinde koşarak boş yaşamışlar. Ve boş yaşayan insan, yani verdiğim misaller yanlış anlaşılmasın, İslam'da spor yok mudur? Yani sağlıklı olmak için birazcık yapılır. İslam'da müzik yok mudur? Helal olacak şekilde vardır. Mesela biraz evvel siz de ilahiler söylüyordunuz. İnsanın böyle bir şeye de ihtiyacı var. Güzel ses insanın bir ihtiyacıdır. Harama girmemek şartıyla bundan da insan istifade eder. Fakat ömrünü bu işe ayırmaz. Ara sıra spor yapar ama işine bakar. Sen şerefli bir varlıksın. Ömrünü buna veremezsin. Ara sıra bir ilahi söyler, müzik söyler ama helal dairesinde olmak şartıyla, bir de bütün vaktini buna vermemek şartıyla. Sen üstün bir varlıksın, şerefli bir varlıksın. Sen bununla uğraşamazsın. Farz-ı misal, bir başbakanın mesela yardımcısı, bir başbakanın vekili. Mesela gece gündüz sporla uğraşabilir mi? Devleti idare etmesi gerekiyor. Başbakanın verdiği talimatları yerine getirecek. Başbakanın istediği gibi bir ülke meydana getirecek. Bir sürü görevleri var. Mesela o bırakıyor görevlerini. Gece gündüz spor veya müzik veya mesela gece gündüz para kazanma peşinde. Şimdi bu insan başbakanın vekili veya yardımcısı olabilir mi? Başbakanın vekili olamaz. Allah'ın vekili nasıl olacak? Allah da bir takım sorumluluklar yüklüyor. Ve o gece gündüz spor peşinde, müzik peşinde, başka işlerin peşinde, mal mülk peşinde, makam peşinde, kızların peşinde. Böyle bir hayat. Şimdi başbakan buna demez mi? Padişah mesela, diyelim ki padişahın vekili, padişah buna demez mi? Ben sana bir sorumluluk yükledim, sen neler peşindesin? Bunu görevden alır ve buna ceza verir. Aynen öyle, Allah Azze ve Celle bize bir sorumluluk yüklemiş. Görevi yaptık yaptık, yapmazsak Allah ceza da verir. Cehennem boşuna değil. Bir sorumluluk yüklüyor insana bu dünya hayatında ve insan sorumluluktan kaçıyor. Üçüncü günah da bu, boş bir hayat yaşaması. Demek ki boş yaşamak, boş yaşayanlarla beraber boş yaşamak bir günahtır. Ve cehenneme sokan bir günahtır. Çünkü vazifelerini yapmamış oluyor. Kur'an-ı Kerim Vel Asr suresinde buyurur. Vel asri innel insane lefî husur. Asra, yani zamana yemin olsun ki insanoğlu ziyandadır. Buyuruyor. Allah-u Teala zamana yemin ediyor ve insanın ziyanda olduğunu söylüyor. Zarar ettiğini söylüyor. Biz Allah adına yemin ederiz. Vallahi deriz. Allah'a yemin olsun ki deriz. Allah da kulları adına yemin eder. Yarattıkları adına yemin eder. Bazen güneşe yemin eder. Bazen aya yemin eder. Bazen incire, bazen zeytine. Bazen bu şekilde zamana yemin eder. Ve zamana yemin olsun ki insanoğlu ziyandadır. Şimdi bu ayet, bu sure, burayı, bu kısmı anlayamamış bir alim, bir müfessir. Bu kısmı anlayamamış. Yani Allah Azze ve Celle neden zamana yemin ediyor ve sonra insanın ziyanda olduğunu söylüyor. Bir bağlantı var arada ama bu bağlantıyı kuramıyor yani. Yani yemin ile yeminden sonrası arasında bir bağlantı olur. Bu bağlantı bazen görülebilir kolaylıkla, bazen zor görülür. Kafa yormak gerekir, yoksa bulamazsınız. Düşünüyor, taşınıyor, bulamıyor. Kafası hep onunla meşgulmuş. Allah-u Teala burada ne demek istedi? Zamana yemin olsun ki insanoğlu ziyandadır. Bağlantıyı kuramıyor. Böyle bir gün çarşıda gezerken, aynı böyle hava sıcak, şimdiki gibi, adamın biri de dağdan kar toplamış, çıkmış dağa, katırla, eşekle, affedersiniz, çıkmış, kar indirmiş aşağıya, satıyor. Kar güneşin altında, eriyor bir taraftan. İnsanlar ister satın alsınlar, ister almasınlar. Zaten eriyip gidiyor kar. Yani karpuz değil ki saklayasın yarına, yarın satarım diyesin. Portakal değil ki yarına bırakasın. Kar eriyip gidiyor ve adamcağız o kadar yorulmuş çıkmış dağa, kar getirmiş para kazanmak için ve eriyip gidiyor. O yüzden adam bağırıyor. Diyor ki ey insanlar, sermayesi erimekte olan adama acıyın. Yani tek sermayem kar. Başka bir şeyim yok. Ve o da eriyip gidiyor güneşin altında. Alsanız da eriyor, almasanız da eriyor. Bana acıyın, bir an evvel bunu alın. Ben de bir para kazanmış olayım. Siz de bir soğuk su içmiş olursunuz. Almasanız da zaten eriyip gidecek. Bana acıyın diye böyle bağırıyormuş adam. İşte o anda diyor, bu ayetteki bağlantıyı anlayabildim. Yani Allah Azze ve Celle zamana yemin ediyor. Sonra insanın da ziyanda olduğunu söylüyor. Yani demek istiyor ki zamana yemin olsun, insan ziyandadır. Çünkü insan zamanını kullanmamaktadır. Tek sermayesi zamandır, kar gibi. O da güneşin altında erimektedir. Zamanınız da öyle, eriyip gitmektedir. İster kullan, ister kullanma. Bugün kullanmayacağım, yarına saklayacağım diyemezsin. bugün şu iki saati kullanmayacağım, saklayacağım, yarın kullanacağım diyemezsin. İster kullan ister kullanma eriyip gitmektedir. Yani insan ziyandadır çünkü zamanını kullanmamaktadır. Kullanmadığı için ziyandadır. Boş bir şekilde geçirmektedir vaktini, ömrünü. Halbuki kıyamet günü ilk sorulacağımız sorulardan birisi de budur. Gençliğini nasıl geçirdin, nerede geçirdin? Kimlerle geçirdin? Ne yaptın? Zamanın değerlendirdin mi, değerlendirmedin mi? Kıyamet günü boş yaşayanlar diyecekler ki irci'ne na'mel saliha. Ya Rabbi bizi dünyaya geri döndür. Bizi dünyaya geri döndür. Birinci hayatımızda bir şey yapamadık. Sen bizi dünyaya geri döndür ya Rabbi. Bu defa iyi şeyler yapacağız. Salih ameller işleyeceğiz. Hayır denilecek. Dünyaya geri dönüş yok. Böyle bir şey olamaz. İmtihan bittikten sonra bir daha yazı yazmana izin vermezler artık. İmtihan bitti. Hoca tahtaya doğru cevapları yazdı. Her şey ortaya çıktı. Ondan sonra artık bir daha hocam kağıdımı verir misin? Biraz bir şeyler yazmama izin verir misin? Deseniz hoca izin verir mi? Hoca zaten tahtaya doğru cevabı yazdıktan sonra bir daha sizin kağıda bir şey yazmanıza izin verir mi? Vermez. Cenneti cehennemi gördükten sonra, ahirete gittikten sonra, tekrar dirildikten sonra bir daha senin bu dünyaya dönmene izin verir mi Allah? İmtihan bitmiş zaten, her şey ortaya çıkmış zaten. İzin vermeyecektir. Ve onlar böyle boş boş konuşacaklar. Ya Rabbi bizi dünyaya geri döndür. Birinci hayatımız boş geçti. Top peşinde, müzik peşinde, bilmem ne peşinde, ahlaksızlık peşinde, namussuzluk peşinde, onun bunun hakkını yeme peşinde. Hayatımız böyle geçti ya Rabbi. Bizi dünyaya geri döndür, bu defa iyi insan olacağız. Kabul edilmeyecek. Boş yaşayanlar böyle diyecekler. Dolu dolu yaşamış olanlar, hayatını değerlendirmiş olanlar ise amel defterini, imtihan kağıdını doldurmuş, güzel yazmış olanlar, onlar da diyecekler ki he umukrav kitabiye, bakın amel defterime, bakın karneme, bütün dersler 9-10. Şimdi 5 üzerine herhalde notlar değil mi? Bütün dersler yani çok güzel. Hepsi güzel. He umukrav kitabiye diyecek. Alın bakın karneme. Bakın. Takdir alan bir talebe gibi, dersleri güzel olan bir talebe gibi karnesini gösterecekler. O gün bir kısmı bu şekilde karnesini gösterecek ve böyle diyecek. Bir kısmı da ya Rabbi bizi dünyaya geri döndür. Bütünleme hakkı ver bize. Bir daha bütünleme yapar mısın ya Rabbi? Aslında sana zaten sürekli olarak bütünleme hakkı verilmişti. 10 gün evvel yapmadığını 9 gün evvel yapabilirdin. 9 gün evvel yapmadığını 8 gün evvel yani 1 gün sonra yapabilirdin. 2 gün evvel yapmadığını dün yapabilirdin. Dün yapmadığını bugün yapabilirdin. Yarın senin değil. Bilmiyoruz yarın yaşayacak mıyız? 2 gün evvel yapmadığını dün yapsaydın. Dün yapmadın, bugün yapsaydın. Aslında her saniye Allah bize yapmadıklarımızı yapma hakkını vermektedir. Her saniye aslında bize bütünleme hakkı veriliyor. Haydi şimdi yap, haydi şimdi yap, haydi şimdi yap ama insan yapmıyor. Ondan sonra ahirete gittiği zaman diyecek ya Rabbi biz dünyaya geri döndür. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki yalan söylüyorlar. Dünyaya geri döndürülselerdi bile aynı hayata geri dönerlerdi. Gene aynı insan olurlardı, değişmezlerdi. Tembel her zaman tembel. Gene dünyaya gelirdi. Belki de derdi ki ben herhalde bir hayal gördüm. Ahirete gittim geldim gibi oldu filan. Herhalde bir hayaldi o. Öyle bir şey yoktur canım. Ben herhalde rüyamda gördüm falan der. Yani aynı hayata devam ederlerdi. Boş yaşayanlar, boş yaşayanlarla beraber, kötü bir hayat yaşayanlarla beraber, batıla dalanlarla beraber, batıla dalanlar. Kötü hayat yaşayanlarla beraber, kötü hayat yaşayanlar. Üçüncü günah olarak bunu söylüyorlar. Birinci günah neydi? Namaz kılanlardan olmadılar. Allah'a karşı görevlerini yapmadılar ve görevlerini yapanlarla beraber, cemaatle birlikte olmadılar, yalnız kaldılar. Fakir fukaraya yemek yedirmediler, insanlara karşı görevlerini yapmadılar. Üçüncüsü, boş yaşayanlarla ve kötü bir hayat sürenlerle beraber kötü bir hayat sürdüler. Bunun sonucunda, dördüncü günah, ahireti inkar ettik dediler. Dördüncü günah. Ahireti inkar ettiler. Neden ahireti inkar ettiler? Çünkü boş yaşamışlardı. Boş yaşayan adam ahiretin olmasını istemez. Boş yaşayan adam ahiretin olmasını istemez. Çünkü boş yaşamıştır. Cennet cehennem varsa eyvah. Çünkü boş yaşadı. O yüzden cehennemin olmasını istemez, ahiretin olmasını istemez. Çünkü rahatlaması lazım. Ahiret varsa eyvah, çünkü boş yaşadı. Tıpkı mesela imtihanın, tembel talebe imtihanın olmasını istemez. Çünkü çalışmadı. Ama o çalışmadı diye, o istemiyor diye imtihan olmayacak mı? İmtihan olur. Ve bu kişi rahatlayabilmek için ahiretin olmadığına inanmak ister. Halbuki ahiretin olmadığını ne kadar kendini inandırmaya zorlarsa zorlasın, içinden bir ses hep ona bunu söyleyecektir. Ahiret var. Bu kadar şey boşuna olamaz. Bir çay kaşığını yapan fabrikaya sorsanız, bu çay kaşığını neden yaptın deseniz, hiç der mi ki, laf olsun diye yaptım. Hayır, der ki çay bardağını, şekeri karıştırasınız diye yaptım. Bir çay kaşığı bile boşu boşuna yapılmıyor. Nasıl olur da Allah bu kadar dünyaları, bu kadar hayvanları, insanları, bu kadar bildiğimiz bilmediğimiz sonsuz varlıkları laf olsun diye yaratmış olamaz. Bir çay kaşığı bile boşuna yapılmaz. Allah çocuk mudur ki oyun oynasın? Kur'an-ı Kerim buyuruyor, biz oyuncu değiliz. Biz oyun oynamıyoruz. Her şeyin bir sebebi var. Bu kadar şey boşuna değil. Allah bu kadar yaratıyor. Hepsini rızkını veriyor. Hepsini idare ediyor. Hepsini koruyor. Öldürüyor, tekrar yaratıyor. Öldürüyor, tekrar yaratıyor. Bir taraftan geliyor, bir taraftan gidiyor. Mükemmel bir düzen kurmuş. Bu boşuna olamaz. Bunlar ahireti inkar etmişler, demişler ki tekrardan diriliş olamaz. Toz toprak olduktan sonra tekrar mı canlanacağız? Dediler. Evet, tekrar canlanacaksın. Nasıl olacak böyle bir şey? Dediler. Aslında her gün zaten ölüler canlanıyor. Ama görmek istemiyorsun. Senin vücudunda her gün milyarlarca hücre ölüyor. Onun yerine yenileri geliyor. Nereden geliyor bu yeni hücreler? Yemiş olduğun yiyeceklerden oluşuyor. Yediğin yiyecekler hep ölü. Ekmek buğdaydan yapılıyor. Buğday kuruyor, ölüyor. Değirmende öğütüyorlar, un yapıyorlar onu, öldürüyorlar. Pişiriyorlar fırında, öldürüyorlar. Yiyoruz, öldürüyoruz. Ondan sonra bu defalarca ölmüş olan buğdaydan vücudumuzda canlı hücreler meydana geliyor. O cansız buğday et oluyor. Kaş oluyor, saç oluyor. Gözümüze ışık oluyor. Tırnağımız uzuyor. Kilo alıyoruz. Ve hatta sperm oluyor. Ondan çocuk da meydana geliyor. Yediğimiz o cansız şeyler canlanıyor. Aslında her zaman ölüler canlanıyor, diriliyor. Siz şu anda 6 ay evvelki insan değilsiniz. 6 ay evvel vücudunuzdaki hücreler bambaşkaydı. Hepsi öldü, yerine yenileri geldi. Bambaşka bir insan oldunuz. Ama farkında değiliz. Bu kadar hücrelerimiz değişti. Bunlar nereden geldi? Yediğimiz yiyeceklerden. Yediğimiz yiyecekler hepsi ölü. Yemek yiyoruz, yemeğe kaynatıyoruz, öldürüyoruz. Pişiriyoruz. O vücudumuza girdiği zaman tekrar canlanıyor. Aslında ölüler her zaman diriliyor. Ama insan bunu böyle görmek istemiyor. Allah'ın bu kadar şeyi boşu boşuna yaratmış olduğuna inanmak istiyor. Allah oyun mu oynuyor? Bu kadar şey boşu boşuna yapılır mı? Şimdi şu çatıyı yapan kimseye sorsanız, bunu neden yaptın deseniz, laf olsun diye yaptım işte canım, der mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Bir çatı boşu boşuna yapılmıyor. Şu mikrofon yapan adama sorsanız, neden yaptın deseniz, laf olsun diye yaptım der mi? Buna bu kadar kafa yormuş. Telefonu yapan adama sorsanız, bilgisayarı yapan adama sorsanız, uçağı yapan insana sorsanız, laf olsun diye yaptım der mi? İnsanlar bu kadar büyük bir kainatın laf olsun diye yaratıldığına inanmak istiyor. Kendilerini kandırmak istiyorlar. Olur mu diyorlar? Tekrardan diriliş, toprak olduktan sonra. Zaten topraktan yaratılmadın mı? Sen zaten topraktan yaratıldın. Nasıl oldun sen? Annen baban topraktan çıkan elmayı, armudu, fasulyeyi, baklayı, domatesi, salatalığı yediler. Onların vücudunda, babanın vücudunda sperm oldun. Oldu o topraktan çıkan o bitkiler. Babanın vücudunda sperm oldu. Annenin vücudunda yumurta oldu. Bunların birleşimiyle biz dünyaya geldik. Yani zaten çamurdan yaratıldık. Çamurdan çıkan o şey, çamurdan ağaç çıktı. Sebzeler çıktı. Bunu görmüyor mu insanoğlu? Çamurdan çıkıyor bunlar. Bir tohum ağaca dönüşüyor. Bu nasıl oluyor peki? Çamurdan ağaç çıkıyor. Her gün gördüğümüz için bu olayı bize garip gelmiyor. Ama bu da bir mucize. İnsan da böyle bu şekilde ağacın çıkması gibi tekrardan çıkar. Nasıl ki tohumu toprağın içine koyuyorsun, ağaç oluyor. Allah insanı toprağın içine koyuyor mezara, oradan tekrar çıkacak insan, o kadar. Ne var bunda? Tohum her zaman ağaç oluyor. İnsan da tohum gibi toprağa yerleştiriliyor ve tekrar oradan canlanacak, ağaç gibi çıkacak. Ne var bunda? Her gün oluyor. Kurt, asma kurdu gibi bazı çeşit kurtlar var, kurt çeşitleri. Bunlar mesela bir kısmından çıkan kelebek oluyor. Kurttan çıkan kelebek oluyor. Kurt bir sürüngen, sürüngenden uçan bir hayvan çıkıyor. Her gün görüyoruz. Sanki hiç görünmemiş bir şey gibi. Dünyanın her tarafı zaten harikalarla dolu. Bir tek insanın tekrardan yaratılması mı olağanüstü? Her şey olağanüstü ve her gün olmaktadır. O kadar çok ki artık bizim için olağanüstü değil gibi. Olağanlaşmış, sanki normal gibi. Aslında normal değil. Aslında her olan olay olağanüstü. Çamurdan ağacın çıkması olağanüstü değil midir? Nasıl oluyor? Übey bin Halef diye bir kafir var peygamberimiz zamanında. Bir gün bir yerden, bir mezarlıktan bir insan kemiği bulmuş. Getirmiş böyle Efendimizin önünde parçalanmış, onu önüne atmış. Demiş ki ya Muhammed, bu mu tekrar dirilecek? Yasin suresinin son sayfasında bu olay anlatılır. وَدَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسِيَا خَلْقًا. Bize bir misal verdi. Bir yani insan kemiği getirdi, parçaladı, attı. Kendince akıllı konuştuğunu zannediyor. Bir misal getiriyor. Yani bu tekrar dirilir mi diyor. Kendi yaratılışını unutuyor. Zaten kendisi de çamurdan yaratılmıştı. Bunu unutuyor. Ve bu mu diyor? قَالَ مَنْ يُحْلِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَم۪يمٌ. Dedi ki bu mu tekrar dirilecek? Toz toprak olmuş, çürümüş. Bu kemik tekrardan insan mı olacak? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةً. Kim demişti o? Kim bunu tekrar diriltecek? De ki ilk defa yaratan. Evet, senin benim buna gücümüz yetmez. Ama bak şöyle bir kainata. Bu kadar şeyleri yaratan elbette ki gücü her şeye yetendir. Onun gücü tartışılmaz. İlminin sınırı yok, kudretinin sınırı yok. Her şeyi yapmaya gücü yetmektedir. Bu senin için, benim için mümkün değil. Kim bunu diriltecek? Doğru, senin benim gücüm yetmez. Ama her şeyi yaratan, ilk defa yaratan tekrar yaratabilir. Birinci kez yaratmak mı zor, ikinci kez yaratmak mı zor? Her şeyin ilki daha zordur. Bilgisayarı ilk defa yapmak zor, ikinci kez yapmak zor değil. Allah ilkini yapmış da ikinciyi mi yapamayacak? İşte bu cehenneme girenler ahireti inkar ettikleri için sonuçta kafir olmuşlar. Ve ebediyen cehennemlik olmuşlar. Namaz kılmasa sadece ebediyen cehennemlik olmaz. Fakirlere yemek yedirmese, bundan dolayı günahkar olsa bile ebediyen cehennemlik olmaz. Fakat imanın şartlarını inkar ederse ebediyen cehennemlik olur, çünkü kafir sayılır. Yani mesela Allah inkar etse, ya da mesela peygamber inkar etse, ya da ahireti inkar etse kafir olmuş olur. Ebedi cehennemlik olur. İşte bunlar dördüncü günah olarak bunu söylüyorlar. Şöyle bir hatırlayın. Birinci günah neydi? Namaz kılanlardan olmamışlar. Allah'a karşı görevlerini yapmamışlar. Bir. Bu günah ikinci günahı doğurmuş. İnsanlara karşı da görevlerini yapmamışlar. Allah'a karşı görevini yapmayan zaten insanlara karşı da görevini yapmaz. Çünkü Allah'ın hakkı daha çoktur. Allah'ın hakkını bile bilmiyorsa zaten insanların hakkını hiç bilmez. Mesela bir insan anasının babasının hakkını bilmezse arkadaşının hakkını hiç bilmez zaten. Anasına babasına nankörse zaten arkadaşına daha çok nankörlük yapar. Çünkü ana baba hakkı daha fazla. Onun bile hakkını bilmiyor. Bu kimsenin hakkını bilmez. Aynen onun gibi Allah'ın hakkını bilmiyor. Allah'a karşı görevini yapmıyor. İnsanlara karşı yapar mı? Birinci günah ikinci günahı doğuruyor. Allah'a karşı görevini yapmayan insanlara karşı da görevini yapmıyor. Sonra birinci ve ikinci günahlar, yani Allah'a karşı görevini yapmaması, insanlara karşı görevini yapmaması üçüncü günahı doğuruyor. Yani boş yaşıyor. Sonra birinci, ikinci ve üçüncü günahlar dördüncü günahı doğuruyor. Boş yaşayan adam ahireti inkar etmek zorunda kalıyor. Çünkü ahireti kabul ederse rahat edemiyor. Eyvah, cehenneme gireceğim o halde. O zaman ne yapması lazım? Ahireti inkar etmesi lazım rahatlayabilmek için. Ve bu üç günah, dördüncü günah, yani ahireti inkara sebep oluyor. Ve diyorlar ki işte biz bu haldeyken ölüm bize geldi, öldük. Ahiret inkar etmişken öldük. Demek ki insan boş yaşadığı zaman sonuçta ahireti inkara kadar gitmektedir. Ve bu şekilde öldüğü zaman da ebediyen cehennemlik olmaktadır. İnsan sorumluluk istemiyor yani. Ne Allah'a karşı sorumluluk yapmak istiyor, ne de insanlara karşı. Boş yaşamak istiyor. Gezip dolaşmak, oynamak, zıplamak istiyor. Halbuki burası imtihan yeridir. İmtihanda oyun olur mu? Bu dünya imtihan dünyasıdır. İmtihanda mesela önünüzde saatiniz, imtihan oluyorsunuz. Hoca size 4-5 tane soru sormuş. Demiş ki mesela zamanınız 1 saat. 1 saat içinde yazın. Önünüzde saat, bakarak yazıyorsunuz. Yazmanız gerekiyor. Siz yazmayıp da mesela sağa sola bakarsanız, yoldan biri geçti ona bakıyorsun. Oradan bir kuş uçtu ona bakıyorsun. Sürekli böyle imtihan boyunca sağa sola bakmakla imtihan zamanını bitiriyor. Sonra hoca diyor ki artık kağıdı kalemi bırakın, imtihan bitti. Hocam diyor, bir dakika izin verir misin, ben sağa sola bakmıştım. Kuşlara baktım, geçen insanlara baktım. Taksilere baktım, gökyüzüne baktım, ben yazmadım. Hocam bana biraz zaman verir misin, ben yazsam? Hoca zaman verir mi? Vermez. Sana gerekli zaman verildi. Belli bir zaman verildi. Yapsaydın, ben hocam sağa sola bakıyordum, bakmayaydın. Aynen öyle, şu anda biz bu dünyada imtihandayız. Ve bazı insanların ömrü sağa sola bakmakla geçiyor. Boş işlerle geçiyor. Ondan sonra Azrail geldiği zaman ölüm döşeğinde diyecek ki Azrail'e, bana biraz zaman verir misin? Azrail zaman verir mi ona? Bu dünyaya bir defa geldiniz, bir daha gelmeyeceksiniz. Bunun bütünlemesi yok. Zaten her gün bize bütünleme hakkı verilmişti. Bir daha da verilmeyecek. Dolayısıyla ömrünüzün kıymetini bilin. Sorumluluktan kaçmayın. Sorumlu olarak yaratıldık. Kimler sorumludur? Akıllı varlıklar. Deli sorumlu değildir. Akıllı insanlar sorumludur. Kimler sorumludur? Yaşı tamam olanlar, buluğa ermiş olanlar. Kimler sorumludur? İslam kendisine ulaşmış olanlar. İslam kendisine ulaşmadıysa sorumlu olmaz. Kimler sorumludur? İradesi elinde olanlar. Mesela kafasına silah dayanmış olan bir insan sorumlu değil. Allah'a da inkar etse mesela o sırada kafir olmaz. Çünkü kafasına silah dayanmışlar. Bir yere kadar sorumluluğu yok. Bazı konularda sorumluluğu devam ediyorsa bile bu gibi konularda sorumluluğu kalkar. Kimler sorumludur? İmkanı olanlar. Demek ki biz sorumluyuz, aklımız var. Yaşımız da tamam, sizler artık birçoğunuz hemen hemen neredeyse tamamınız buluğa ermiş durumdasınız. Yaşınız 13, 14, 15, kiminiz yaşı 20. Artık sorumluluğa, bir kısmını sorumluluğa giriyor, bir kısmı da girmiş zaten. O halde sorumlusunuz. Aklınız var, yaşınız tamam. İslam size ulaşmış. İradeniz de elinizde, kafanıza silah dayayan da yok. Ve imkanınız da var. O halde sorumlusunuz. Sorumluluktan kaçmaya kalkışmayın. Bir kısım insanlar kıyamet günü şeytanı suçlayacaklar. Ya Rabbi diyecekler, şeytan bizi kandırdı. Şeytan da kendisini savunacak. Diyecek ki, ya Rabbi, bunlar doğru konuşmuyor. Ben bunları zorlamadım ya Rabbi. Ben bunları davet ettim sadece. Dedim ki gelin şunu yapın. Şu kıza bak dedim, baktı. Bakmasaydı, aklı vardı, iradesi vardı. Kendinin de anası vardı, kız kardeşi vardı. Başkası baksaydı hoşuna gider miydi? O da bakmasaydı, aklı vardı. Sen ona peygamber gönderdin, kitap gönderdin, akıl verdin. O senin dediğini yapmadı, benim dediğimi yaptı. Yapmasaydı ben onu zorladım mı ya Rabbi? Vallahu Teala şeytana sen yalan söylüyorsun demiyor. Çünkü şeytan doğru söylüyor. Hakikaten de şeytan bizi zorlayamaz. Sadece bizi kötülüğe teşvik eder. Zorlayamaz. Biz istersek şeytana karşı koyabiliriz. Hem insanlar aslında şeytana mı uyuyorlar gerçekte? Yoksa nefislerine mi uyuyorlar? Şeytan mesela dese ki, şu damdan aşağı atla dese, kimse atlamaz. Demek ki insan şeytana uymuyor. Ama dese ki şu kıza bak, bakar. Demek ki insan kendi nefsine uyuyor, kendi istediğini yapıyor. Demek ki insan kendisi suçlu yani. Şeytan da kötülüğe teşvik ettiği için suçlu ve günahkar. Ama insan da ona uymayabilir, uyduğu için suçlu ve günahkar. Sorumluluktan kaçanlar yarın şeytanı suçlayacaklar. Ya Rabbi diyecekler, şeytanın yüzünden biz böyle olduk. Şeytan da kendisini savunacak. Bir kısım insanlar da başka insanları suçlayacaklar. Ya Rabbi babamın yüzünden ben böyle oldum. Ya Rabbi devletimiz bizi bu hale getirdi. Devletimizin başındakiler bizi böyle kötü yola sevk etti. Bir kısmı diyecek ki beni bir arkadaşım böyle saptırdı. Onlar da kendilerini savunacaklar. Diyecekler ki hayır, biz sadece seni davet ettik. Seni zorlamadık, uymasaydın bize. Mesela tembel talebe der ki, hocam ben işte filan kişiye uydum, filan kimse beni aldı götürdü, gel gidelim maç yapalım dedi, ben de o yüzden ders çalışamadım. Gitmeyeydin, seni zorla mı götürdü? Aynen onun gibi, ahirette insanlar bazen babalarını, analarını suçlayacak, bazen arkadaşını, bazen devletin başındakileri, bazen şunu bunu suçlayacak. Evet, onlar da suçlu olabilir ama asıl suçlu insanı kendisidir. Akıl verilmiştir, irade verilmiştir, İslam öğretilmiştir. Dolayısıyla onu bunu suçlamakla kurtulamazsın. Sen sorumlusun. Hayatınızın daha başındasınız. Daha yeni yeni sorumluluklarınız başlıyor. Eğer sorumluluklarınızın farkına varırsanız dop dolu bir hayat yaşarsınız. Yarın yaşlanacaksınız. Nasıl geçti bilemeyeceksiniz. Bir anda bakacaksınız. Yıllar geçmiş. 40-50 yaşına, 60 yaşına gelmişsiniz. Nasıl olduğunu anlamayacaksınız. Hayatınızı değerlendirin, dolu dolu yaşayın, sorumluluklarınızı yerine getirerek yaşayın. boş yaşayanlar yaşlandıkları zaman sadece acı duyacaklar. Sadece acı duyacaklar. Ömrüm boşa geçti diyecekler. Ömrünü dolu dolu geçirenler de o sıkıntılar hepsi gelip geçecek, ileride mutluluk duyacaklar. Sıkıntılar gelir geçer, arkada tadı kalır. Sadece tadı kalır, acılar kalmaz. Ömrünü boş geçirenler de o lezzetleri unuturlar. Sadece acıyı hatırlarlar. Ömrüm boşa geçti derler. Bakın mesela bazı büyüklerinize, ömrünü böyle boşa geçirmiş bazı insanlara bakın, hayıflanırlar. Derler, eyvah ben işte ömrüm boşa geçti, şöyle oldu, böyle oldu. O geçmişte almış olduğu lezzetleri hatırlamaz. Haram bir hayat yaşamış, görevlerini yerine getirmemiş, haramlara girmiş. O lezzetleri hatırlamaz, hepsini unutur. Sadece acısı kalır geride. Eyvah der, boş boş yaşadım. Dolu dolu yaşayanlar, ömrünü değerlendirenler, mesuliyetlerini yerine getirenlere gelince, onlar da derler ki, çok şükür ömrümüzü dolu dolu geçirdik. Çektikleri acıları hatırlamazlar bile, o ömürlerini değerlendirmiş olmanın tadını hatırlarlar. O onlara güzel bir lezzet verir. Acısı gider, lezzeti kalır geride. Ömrünüzü değerlendirin. Bir daha bu dünyaya gelmeyeceğinizi unutmayın. Allah Azze ve Celle güzel bir ömür yaşamayı, sorumlulukları anlamayı nasip eylesin.